Efendim tekrar merhabalar. Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayınına hoş geldiniz. Bakış açısında bugün Aykut Gül hocamla beraber geçtiğimiz hafta güzel bir yayın gerçekleştirmiştik. Bu hafta da inşallah değerli hocamızın birikimlerinden faydalanacağız. Hocam hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk hocam. Fena olmadı galiba değil mi?
Yok, yani güzel.
Biraz gündemi geri konuştuk. Son 10 yılı konuştuk.
İyi. Evet. Şimdi geçtiğimiz haftaki yayında 3. Dünya Savaşı'nda kalmıştık. 3. Dünya Savaşı olur mu olmaz mı diye sormuyorum. Çünkü yani gidişat belli. Ama burada gıda çok daha önem arz ediyor. Hı hı. Yani stok anlamında ne durumdayız?
Evet. Ya şöyle, belki de bu açıdan baktığımızda gıda stoğu anlamında dünyadaki en iyi ülkelerden bir tanesiyiz. İkincisi, yeterlik anlamında baktığımızda kendine yeterli olan, hani o 7 tane ülkeden biri demeyeceğim. Çünkü öyle bir şey yok. Yani kendine tam yeterli, mutlak yeterli olan bir ülke yok dünyada. Ama Türkiye olarak biz neredeyse birkaç ürün dışında %100'ün üzerinde kendimize yeterliliğimiz var.
Çok şükür.
Özellikle meyve sebze anlamında baktığımız zaman 4-5 kata varan ve dünyada birçoğunda da biz ilk birinci sırada, ikinci sırada ya da üçüncü sırada, ilk üçte yer alıyoruz yani baktığımızda. Bizim için kritik olan tahıllardır. Tahılda kendimize büyük ölçüde yetiyoruz. Ya mısırda bir miktar açığımız var, yağlı tohumlarda bir miktar açığımız var. Fakat esas olan bizim açımızdan buğdaydır. Yani orada da bizim genel olarak baktığımızda %95'in üzerinde bir yeterliliğimiz var.
Çok güzel.
Hani hep söylenen, zaman zaman niye dışarıdan ithal ediyoruz? İthalatımızı hep defalarca söyledik. Dahilde işleme rejimi gereği olarak alıyoruz, işleyip dışarıya satıyoruz. Ne kadar güzel değil mi yani? Evvelden bunun tersini yapardık. Ham olarak satardık. Şimdi ham olarak alıyoruz, un yapıyoruz, bulgur yapıyoruz, dışarıya satıyoruz. Yani buradan da ciddi anlamda bir gelir elde ediyoruz. Dolayısıyla burada tabii ki ben özellikle de gençlerin, yani özellikle de sosyal medyadaki dezenformasyona çok dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Mesela bunlardan hep konuşulan, yani biz bakın bu kadar bu kendimize yeterliliği konuşurken önümüze getirip konulan şey ne? Saman. Yani olacak şey değil. Samanda birkaç yüz tondan bahsediyorsunuz ya da en fazla birkaç bin tondan bahsediyorsunuz. Onun çeşitli gerekçeleri olabilir ithalatın ama onun çok üzerinde milyonlarca tonluk bizim ihracatımız var. Yani bu neden konuşulmaz? Yani önemli olan şey nedir? Küresel bir dünya diyoruz değil mi? Ticaretin serbest olduğu bir dünyada aldığınız ve sattığınız artıda mısınız, ekside misiniz? Biz tarım ürünlerinde açık ara artıdayız. 31 milyar doların üzerinde ihracatımız var. Avrupa'da bir numarayız, dünyada ilk 10 içerisindeyiz. Yani bu çok net. Gerçekten yani çok büyük kasıt görüyorum ben burada. Özellikle de kendimizi küçültmek anlamında baktığımızda. Dolayısıyla hani birincisi gıdada yeterlilik. Ben dünyadaki en seçkin ülkelerden biriyiz diye düşünüyorum. Geçen Tarım Bakanımız da açıkladı. Mesela sınırlarımız kapansa bir şekilde, bir ambargo uygulansa ya da bir savaş ortamına girilse, Allah korusun bundan tabii ki ülkemizi Allah ve korusun. Dünyayı. Bu anlamda mesela tohumda yeterliliğimiz bizim %97. Tohumda hiçbir sıkıntımız yok. Düne kadar konuşulan şey neydi? Biz tüm tohumumuzu İsrail'den alıyoruz. İsrail'e ticaret bitti. Ne oldu? Nerede sıkıntı yaşadık biz? Yani bunu anlamak mümkün değil. Bu neden sorgulanmaz? Ve de şu çok önemli, çok tehlikeli diye ben düşünüyorum. Burada bir yalan söylüyorsunuz değil mi? O yalan çürütülüyor. Tabii yalanın etki alanı, hani doğru pabucunu giyinceye kadar yalan dünya 7 defa dolaşırmış diye bir söz var ya. Yalan söyleniyor, çürütüyorsunuz ama çürütülen çok fazla bilinmiyor. Arkasından o karşıdakiler, yalanı söyleyenler, yani bu işi o kadar güzel yapıyorlar ki, kaliteli yapıyorlar ki kendileri açısından. Çok başarılılar. Yüzleri kızarmıyor. Bu yalan bittikten sonra onu atlıyorlar, diğer yalana geçiyorlar. Sen birinciyi düzeltirken ikinci bu sefer her tarafa yayılıyor. Sonra ikinciyi düzeltiyorsun, onlar 3, 4, 5'i bu sefer ortaya atıyorlar. Yani dolayısıyla gençlerdeki en büyük sıkıntı o. Yani dezenformasyon kaynaklarını iyi bilmeleri gerekiyor. Anlamaları gerekiyor. Bu anlamda Türkiye olarak da biz belki dünyada en fazla operasyona tabi tutulan ülkelerden birisiyiz. Burada ben belki şunu da açmak gerekiyor. Yani hani güvenlik dedik ya, en önemli kısım da özellikle de sanaldaki bu güvenliktir. Şimdi dezenformasyon tabiri çok kullanıyoruz değil mi? Dezenformasyon aslında Türkiye'ye yönelik olarak bir şey yapacaksın diyelim sanal ortamda. Dışarıdan profesyonel birileri, bu bir tweet olabilir, bu bir paylaşım olabilir, tamam mı? Görüntülü ya da görüntüsüz neyse, bunun paylaşımını yapar bir kişi. Bakın çıkarken bir tane çıkıyor. Sonra bunu biz yüzlerce kişi alıyor, bakıyor. Ondan sonra paylaşıyor, binler oluyor. Bir gün bana geliyor. Ben alıyorum, seninle paylaşıyorum. Sen diyorsun ki ya bu hocamdan geldiğine göre güvenilirdir diyorsun. Sen de binlerce kişiyle paylaşıyorsun. Dezenformasyon aslında kaynak bir tane olmasına rağmen sonrasında mezenformasyon diyoruz biz buna. İngilizce misinformation. Bu milyonlara dönüşüyor. Birincisinde yanlış bilgi var ve kasıtlı bilgi var. İkincisinde ise yanlış bilgi yine var. Aynı bilgiyi paylaşıyoruz biz. Ama orada kasıt yok. Ben iyi niyetli olarak paylaşıyorum. Yani çoğu zaman da şöyle bir aceleciliğim var. İnsanoğlu acelecidir ya hani. Bana bir şey geldiğinde hocam senden, ben bunu ilk gönderen olmak istiyorum. İlk bilen olmak istiyorum. İlk paylaşan olmak istiyorum. Halbuki aramızda belki de sadece bilmede birkaç saniye fark vardır. Çok enteresandır. O nedenle çok da fazla araştırma ihtiyacı hissetmiyoruz. O nedenle bugün en büyük tehdit alanının ben bu dezenformasyon, mezenformasyon kaynakları olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında güvenlik anlamında baktığımızda gıdada en iyi durumda olan ülkelerden bir tanesiyiz. Diğerisi savunma sanayi. Savunma sanayinde de gerçekten bunu özellikle konuşmak lazım. Bazıları bunu işte tiye alıyorlar, alay ediyorlar belki ama ben buna çok üzülüyorum. Yani İHA'da bugün İHA ihracatında dünyada bir numarayız. Hatta ve hatta dünyada satılan İHA'ların 1/3'ü bizden çıkıyor. Ya ne kadar büyük bir başarı değil mi? Ya bu nasıl İHA'ları da ekleyebilirsiniz tabii ki. Peki satıyoruz da yani bunu yaparken biz dışa bağımlı mıyız acaba? Yani İHA üretiminde yerliliğimiz %93 biliyor musun hocam?
Çok önemli hocam.
İHA'daki bizim yerlilik oranı %93 ki dünyada %100'ü sağlamış hiçbir tane ülke yok. Çünkü küresel bir dünya.
Amerika'da dahil.
Amerika'da dahil. Kimisi motorunu bir yerden alır diyelim ki uçağın. Kimisi lastiğini bir yerden alır, parçalarını bir başka yerden alır, yazılımını bir başka yerden alır vesaire. Bizim en önemli şeyimiz yazılımı da kendimiz üretiyoruz. Bu çok önemli. Çünkü evvelden belli kaynaklar üzerinden geliyordu. Süzülerek, filtrelenerek geliyordu. Mesela TUSAŞ ve Baykar dünyadaki en büyük 50 savunma sanayi firması içerisinde. Ne kadar önemli değil mi? Ondan sonra ihracatımız bugün 4,5 milyar dolar. O nedenle savunma sanayinde biz gerçekten iyi bir noktaya geldik. Bunu siyasi, politik bir takım malzeme hiçbir zaman yapmamak lazım. Bunu desteklemek lazım. Ondan sonra...
Bu ülkenin kaderi hocam.
Kesinlikle öyle. Dijitalleşme bizi çok hızlı bir şekilde belli bir yerlere götürecektir diye ben düşünüyorum. Dijitalleşmeyi zaman kaybı olarak kullanmamak lazım. Yani özellikle oyun alanı, sosyal medyada geçirilen zamanlar bunlardan ziyade dijital mecraları bizim verimlilik için kullanmamız gerekiyor. Başta hani daha önceki programımızda da söylemiştik, yapay zeka olmak üzere. Bakın yapay zekada tehditler var, fırsatlar var. Bizim odaklanmamız gereken şey tehditlerin farkına varıp tedbir almak ama fırsatlara odaklanmak. Gençler için de kariyer anlamında çok büyük fırsatlar var. Bakın gelecekte hep söylenen şey ne? Birçok meslek kaybolacak değil mi hocam? Birçok insan işsiz kalacak.
Evet.
Ama şöyle bir farklılık var. Yapay zeka kendini kullananları işsiz bırakmayacak. Yapay zekayı kullananlar ayakta kalacaklar. Daha verimli olacaklar. Daha üretken olacaklar. Bundan uzak kalanlar, ya ben bunu kullanmak istemiyorum, ben geleneksel devam edeceğim diyenler bir şekilde belli bir zaman sonra ya işini kaybedecekler ya da iş sahibi olamayacaklar. Onunla barışık olmak gerekiyor. Bizim yapmamız gereken teknolojiyi hayra kullanmak, doğru yolda kullanabilmek diye düşünüyorum.
Yani hayra motor olması lazım.
Kesinlikle.
Şerre değil de. Hocam şimdi birkaç hafta önce sinemalara bir çocuk çizgi filmi geldi.
Evet.
Daha önce Will Smith'in oynamış olduğu bir film var. Orada yüzlerce, binlerce robot var. O robotlardan bir tanesi kötü işler yapmaya başlıyor ve sistemin dışına çıkıyor, onu yakalamaya çalışıyor. Güzel bir film. Tavsiye ediyoruz. Ama iki hafta önceki çocuk çizgi filminde de Vahşi Robot başlığıyla geçen bir film. Filme gittik, izledim. Ondan sonra şimdi uçakta bir kaza oluyor. Uçak düşüyor. Ormanın bir tanesi düşüyor. Yaklaşık bir 8-10 tane robotun hiçbir çalışmazken bir tanesi çalışıyor. Ve hayvanların içerisinde o robot yaşamaya çalışıyor. Bilmiyor ama sistemi yavaş yavaş öğreniyor. Sonra robotu merkez buluyor. Diyor ki sen bizimle gelmelisin. Çünkü sen hayvanlarla kala kala duygusallaşmış bir yapıyı öğrenmişsin. Evet. Bu bizim için iyi değil.
Evet.
Robotu yakalamaya çalışıyorlar. İşte hayvanlar robotla beraber oluyorlar. Onu diğer kötü robotları uzaklaştırmak istiyorlar. Şimdi geçen yayında da konuşuyorduk. Sonra laf lafı açınca orada kaldı. Ben bunu tekrar dile getirmek istiyorum. Şimdi bu tek yaşayan insanlar olsun veyahut da evli barklı aileler kendisine destek, yardımcı olmak için. Hani nasıl eve gelen bir temizlik işleriyle meşguliyeti olan bir hanımefendi, bir ablamız, bir teyzemiz varsa yarın bir gün robot geldiğini düşünelim.
Evet.
Bu robot yarın bir gün sistemi bozulsa kişiye saldırabilir mi?
Ya şöyle, az önce söylediğim gibi
işin başında iyi insanlar olmazsa.
İşin tüm mesele o, başında iyi insanlar yok, sıkıntı orada. Dünyada hani büyük firmalara baktığın zaman bu işi üreten genelde arkada başka hesaplar var. Başka düşünceler var. Hatırlar mısın? Ya hatırlar mısın derken yani yeni olay zaten işte Lübnan'daki Hizbullah liderlerinin GSM saldırısıyla,
evet,
cep telefonu saldırısıyla böyle bir suikast yapılmıştı. Şimdi burada İsrail kendi açısından hedeflerini yok etmiş olabilir. Ama burada insanlıkta nasıl bir şey ortaya çıktı? Acaba cebimizdeki her cep telefonu bizim için bir tehdit mi? Şimdi burada cep telefonu iyi bir cihazdır ama kullanan bunu bir silah olarak kullanabilir. Yapay zekada da aynı şekilde. Daha önceden ifade ettiğim üzere yapay zekanın algoritmasının tanımlanmasında eğer tanımlayan kişi orada başka bir ikinci bir hedefi, planı oraya koymamış ise eğer onda bir sorun yok. Ama kötü niyetli olarak bir şeyler yerleştirilmişse bir, ikincisi de işte kötü bilgi baktığınız zaman yanlış bilgi, dezenformasyon. Yani bugün yapay zekalar diyelim bir tane değil çünkü artık bir sürü yüzlerce, binlerce belki yapay zekadan bahsediyoruz. Bunlar internet üzerinden tarayarak öğrendiler, öyle değil mi?
Evet.
Yani bunların aldığı bilgi kaynakları açık olan bilgi kaynakları aldılar. Aslına bakarsan bunun arkasında bir de deep web var. Derin internet denilen. Bir de onun altında dark web var. Yani karanlık web.
Yani şimdi, suya benzetirsek okyanusun dibi.
Aslında baktığın zaman buzdağı, buzdağının asıl görünmeyen kısmı aşağıda. O kısımlara bildiğimiz kadarıyla hani güvenlik açısından ne kadar erişebiliyor? Çoğuna erişemiyor. Büyük çoğunluğuna erişemiyor hatta. Açık olan bilgi kaynaklarına giriyor. O derin internet demek hepsi bizdeki algı hepsi karanlık internet gibi düşünüyoruz da dark web olarak kullanıyoruz. Aslında öyle değil. Yani bizim kendimize ait mesela diyelim ki burada vakfımızın bir serverı, kendi içerisinde bilgilendirme vesaire bu bize ait. Bir güvenlik çemberi içerisinde dışarıdan bir kimsenin buraya girmesi, bu bilgileri alması mümkün değil. İşte bu yine derin internet olarak düşünülüyor. Ama o bizim karanlık internet diye düşündüğümüz kısımda neler neler dönüyor. Yani uyuşturucu satıcılığından tüm her türlü pisliğe kadar öyle bir dünya var orada. İşte yapay zeka o suyun yüzeyinde kalan, açık olan bilgilerin hepsini toparlamış, öğrenmiş, kendini geliştirmiş durumda. Zaten bazı bilgileri aldığımızda saçma sapan şeyler gelmesi o bilgilerin saçma olmasından kaynaklanıyor. Şimdi bundan sonraki şöyle bir tehdit var önümüzde. Yapay zeka bunları aldı, öğrendi, yeni bir şey kalmadı. Yapay artık bilgilerin mesela Google'dan bir arama yaptığınız zaman gelen bilgilerin %10 ila %15'i şeyden geliyor. Yapay zeka bilgisi, yapay zekanın ürettiği bilgiler. Yani yakın zamanda yapay zekayla taradığınız bilgilerin neredeyse tamamı yapay zekanın üretmiş olduğu şeyler olacak, o hale gelecek. O zaman ne oluyor? Kendi kendini çeviriyor artık. Yeni üretilen bir şey yok, yeni bir öğrenme süreci yok. Hatta yanlış o kadar büyük çapta
ne
çoğalıyor ki,
olacak, evet.
Daha fazla çoğaldığı için biz de ya bu bilgi her yerde öyle, tüm kaynaklarda öyle diyor falan anlayışımız var ya. Eğer ne kadar çoksa o kadar doğru bilgi anlayışımız var maalesef ki.
O zaman akademik çevrede tez yazımlarında belki de yakın zamanda internet yasaklanabilir. Çünkü bilgi birikim çok yanlış, fazlalıkla
devam ediyor.
Ya işte
yasaklamak tabii mümkün değil de teknolojik olarak oradaki sınırları çok iyi koyabilmek lazım. Orada benim ayrım noktam şu, alın teri. Senin ürettiğin fikir, ortaya koyabildiğin şey. Hamallık kısımları istediğin gibi
yapay
teknolojiye bunu yaptırabilirsin.
Yapay zekada veya ChatGPT'de tez yazılsa siz anlar mısınız?
Tespit yapılıyor zaten. Onu yapan uygulamalar var. O tespiti yapılıyor. Ben şöyle anlarım. Mesela Medium'da hani daha önceden bahsetmişimdir. Evet. Orada çokça yazıyorum. Yani şu an 500'ün üzerinde yazım var. Ve orada bazıları yapay zeka ile yazıyor ve altında belirtiyor. Belirtmek kaydıyla da kullananlar var. Ben yazıyı okumaya başladığımda fark ediyorum, anlıyorum. Çünkü şöyle, yapay zekada çok fazla duygu göremiyorum. Duygusallık yok, duygusal boyut yok. Yeni fikir çok fazla göremiyorum. Daha fazla tekrar görüyorum. Bir şeyleri değişik şekillerde ifade etmeyi görüyorum. Kuru geliyor yani.
Tembellik.
Kupkuru. O nedenle bizim mesela belli bir konuda bilgi taramada bilmem ne de falan çok etkili olabilir. Onu al ama aldıktan sonra kendi süzgecinden geçirerek kendine ait bir ürün haline dönüştürebilmen önemli. Şimdi bunu yapabilmek için de bizim ifade gücümüzün çok iyi olması lazım. İfade gücünün iyi olması neye bağlı? Çokça okumaya bağlı. Çok okuyacağız, çok yazacağız. Bundan aradaki araçları kullanacağız. Mesela zihin haritalarını kullanacağız. Daha önceden bahsetmiştik hatırlarsan. Mesela bir problem olduğunda ben bir A4 kağıt alırım, kalemi elime alırım, ortaya problemi koyarım, etrafına anahtar kelimeleri yerleştirip ilişkilendirmeyi yaptığım zaman çoğu zaman 10-15 dakika içerisinde o problemin ne olduğu tüm çıplaklığıyla karşıma çıkıyor ve görebiliyorum meseleyi. İşte şimdi o yapay zekayı sen benim belki de 10 dakika, yarım saat, 1 saat harcadığım zihin haritasını çok rahatlıkla yapay zekaya daha profesyonelce yaptırabilirsin. Ama oradaki fotoğrafı görebilecek olan fikri üretebilir. Peki ne dediğimiz, hani peki bundan sonra ne yapmalıyız'a cevabı sizin vermeniz gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? O nedenle bizim bu süreçte hani yapay zeka ile mücadele edebilecek olan teknolojiyle gelecekte ayakta kalabilecek olan gençler anlamında baktığımızda bir numaralı benim tavsiye edeceğim şey öğrenmeyi, öğrenme tekniklerini mutlaka geliştirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bunun yanı sıra da koçluk diyorum ben. Koçluk çok önemli. Danışmanlık, mentörlük çok önemli. Çünkü neden? Bazen böyle yıllarca çalışıyorsunuz, ondan sonra boşa körek çekmişim ya diyorsunuz. O nedenle siz eğer bir konunun uzmanıysanız benim gelip size onu danışmam bana yılları kaybetmemi engelleyebiliyor. Daha iyi kararlar vermeme neden olabiliyor. O nedenle ben hani bir bilene danışmak, bilen dağları aşarmış, bilmeyen de işte yol düz yolda şaşarmış derler ya. O bakımdan buna önem vermek gerektiğini düşünüyorum. Mentörlüğü çok önemsemek, koçluğu çok önemsemek. Ama koçluk derken de hocam moda oldu, yaşam koçluğu. Şimdi herkes yaşam koçu oldu. Orada da tabii ki kaliteye önem vermek gerekiyor. İlla bir sertifika sahibi olmanız gerekmiyor. Çoğu zaman belli bir yaşın üzerinde diyelim ki 80 yaşındaki bir büyüğümüz bize en iyi koç olabiliyor. Bazen de bir çocuk koç olabiliyor. Ben çocuklardan çok şey öğreniyorum. Çok enteresan, göremediğimiz o apayrı bakış açıları var. Mesela benim torunuma geçenlerde işte böyle bir tatildi. Benden şey istedi. Şu zihin haritasını dedi bana bir anlatsana dedi. Bir kağıt kalemle başladık. Bir, iki tane örnek gösterdim. Sonra aynı kağıt kalemle kendisi çok daha güzelini yaptı, getirdi bana. Daha sonra dedim ki bu dedim tamam kağıt üzerinde güzel ama asıl uygulamayı kullanmak gerekiyor diye. Tablet üzerinde birkaç tane uygulama gösterdim. Sadece 10-15 dakika gösterdim. Şimdi çok güzel zihin haritaları yapıyor. Her gittiğimde gösteriyor. Bak dede yeni bir tane yaptım diyor. Bakıyorum benimkilerden çok daha güzel. Harika yapmış. Çünkü onların çok daha farklı bir hani zihin yapıları, hayal güçleri falan çok çok farklı. Ve hatta bazılarını yaparken işte ben yıllardır bunu kullanıyorum biliyorsun. En az 10 yıldır kullanıyorum belki zihin haritalarını. Bazılarına bakıyorum diyorum bunu nasıl yaptın diyorum. Onu bana gösteriyor, ben ondan öğreniyorum. Gerçekten öyle. Bunu yapabilmek lazım. Yani bir bilenin önünde diz çökebilmek çok önemli. Biz akademisyenlerin en büyük problemi biz her şeyi bildiğimiz için kimseye sormayız ve dolayısıyla orada tıkanıp kalırız. Halbuki yeri geldiğinde biz derste öğrencilerden de çok şey öğreniyoruz. Ve buna teşvik aracı olarak da kullanmak lazım. Bazen tartışmalarda falan yani güzel bir fikir ortaya koyan arkadaşıma ben şunu söylerim çoğunlukla. Ne kadar güzel ya, ben hiç böyle bakmamıştım ya, gayet güzel falan dediğimde o kişinin şeyi değişiyor. Kendine özgüven kazanıyor, öyle değil mi? Yani bunları söyleyebilmek gerekiyor diye düşünüyorum.
Tabii her nesil bir önceki nesilden daha zeki veya daha çalışkan da olabilir tabii. Şeye bakmak lazım, gidişata bakmak lazım. Akademisyenler her şeyi biliyor mu hocam?
Bilmesi mümkün değil. Hatta eskiye göre daha az bana göre. Çünkü neden? Çünkü çok spesifik bir alan üzerinde kilitleniyor bir akademisyen. Yani evvelden öyle değildi. Evvelden böyle farklı disiplinlerde çalışılırdı ve bakış açısı çok daha farklı olurdu. Ben bu anlamda kendimi biraz şanslı görüyorum. Alanım benim tarım ekonomisi. Tarım ekonomisi olunca biz fen bilimleriyle de sosyal bilimlerle de hepsiyle çalışıyoruz. İşin sosyolojik boyutu da var. Diğer taraftan ekonometrik boyutu da var. Yani işin içerisinde psikoloji de var. İşin içerisinde hukuk da var. Dolayısıyla bu farklı çerçevelerde biz bir proje yaparken, bir çalışma yaparken çok farklı disiplinlerden, mesela gıda mühendisiyle çalışabiliyoruz. Aynı şekilde halk sağlığıyla çalışabiliyoruz. Çünkü kırsal alana gittiniz, bir kırsal kalkınma projesi yapacaksınız. Yani orada üretimden tutun, tarladan, bahçeden ya da hayvancılıktan, öbür taraftan bunun işlemesi, bunun pazarlanması, örgütlenmesi, öyle değil mi? Bir örgüt oluşturulması orada. Ondan sonra ve sağlığına kadar, halk sağlığına kadar, daha önceden bizim yaptığımız projeler var bununla ilgili. O bakımdan biz her birinden farklı şeyler öğreniyoruz. Ayrı ayrı böyle şeylerden, hani bal yaparken arının her çiçekten ayrı ayrı şeyler toplaması gibi. Ben bunu önemsiyorum ama bazı alanlarda maalesef ki bir akademisyen belki 30 yılını, 40 yılını çok çok çok çok spesifik bir alanda derinleşerek gidiyor. Diğerlerine farklı bir bakış açısı elde edemediği için de üreteceği bilgi çok sınırlı hale gelebiliyor diye düşünüyorum. O nedenle bizim bu konuda tabii epeyce bir kendimizi değiştirmemiz, yenilememiz gerekiyor. Teknolojiyi kullanırken, ondan sonra topluma hizmet anlamında hep söylediğimiz bir şey var. Yani bizim üniversitenin 3 tane misyonu var. Birincisi araştırma, ikincisi eğitim, üçüncüsü topluma hizmet. Şimdi biz araştırmada kilitlendik. Tamamen endeksi yayınlar. Amerika'daki Q1 dergide yayın yaptığın zaman al sana doçentlik. Ama öbür taraftan bunu kim okuyor, kim uygulamaya aktarıyor, bunun karşılığı yok. Topluma hizmet kısmını tamamen ikinci plana attık. Yani mesela ben kalkıp geliyorum, diyelim ki İstanbul'daki enerji zirvesine katılıyorum. Oradan aldıklarımı, çünkü farklı bir bakış açısıyla özellikle yeşil ekonomi anlamında kullanmak istiyorum. Fakat buraya gelirken ben tamamen bunların tüm masraflarımı kendim karşılamak zorunda kalıyorum. Bununla ilgili bir kaynak söz konusu değil. Şimdi ben akademik kariyerde işte belli bir noktaya geldiğim için bunu yapabiliyorum. Ama benim diyelim ki aşamam doktor öğretim üyesi ya da doçentlik olmuş olsa başka kaygılarım olacak. O zaman ben onlara yatırım yapacağım. Puanlar, kriterler çok daha farklı olacak. Dolayısıyla eğitimi ikinci plana attık, araştırmayı ikinci plana attık, topluma hizmet neredeyse kalmadı, sıfırlandı. O zaman siz üniversite olarak misyonunuzu yerine getirmiyorsunuz demektir. Mesela şu yaptığımız programın bizde akademik karşılığı yok. Burada mesela bizim özellikle mesela bakanımızla katıldığımız bir tarım zirvesi, bir topluma hizmet anlamında çok önemli bir akademik faaliyet olmakla birlikte bizim akademik çalışmalarımızı bir puan karşılığı söz konusu değil. O nedenle bu anlayışları biraz değiştirmek lazım. Yani daha önceden idari olarak görev yaptığım zamanlarda şöyle bir şey getirmek istemiştik ama başaramadık. Zamanımız yetmedi o idari görevde. Kişinin belli bir aşamada, hani bir üst aşamaya çıkabilmesi için mutlaka bölgesinde uygulanabilir, uygulamaya aktarılmış, sivil toplumla birlikte çalışılmış bir proje gerçekleştirmiş olması. Yani tamamen masa üzerinde değil de uygulamaya aktarılan bir proje ve sivil toplumla birlikte çalışarak. Yani bunları bana göre koymak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani eğitim bizim için en büyük kazanç. Hani dedik ya, artık çok genç bir toplum değiliz. Batıyla kıyasladığımızda öyleyiz ama gelecek çok öyle göstermiyor. O nedenle var olan şu anki genç kapasitemizi bizim çok iyi kullanmamız lazım. Burada da en büyük yatırım eğitim yatırımı diye düşünüyorum. Şu an Milli Eğitim Bakanımız maalesef ki çok şiddetli saldırılar altında ama ayakta durup gerçekten bunları yapmaya çalışıyor, gayret ediyor. Bizim de her şekilde onlara destek olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Şimdi değerli hocam, bu yayında birazcık hani gıda üzerinde durduk. Son dakikalarda sormak istiyorum. İklim değişikliği ile ilgili birkaç şey söyleyebilir misiniz? Tabii. Ne durumdayız?
Şöyle.
Dünya olarak.
Belki de ülke olarak dünyadaki en bu konuda samimi olan, adımlar atan bir ülkeyiz. En son COP29 Bakü'de yapıldı, biliyorsunuz. Yani COP dediğimiz taraflar konferansı. 200'e yakın ülkenin bir araya gelip söz verdiği, daha sonra Paris İklim Anlaşması'nı imzaladığı, küresel ısınmayı işte 1,5 derecenin altında tutmaya çabalayan, ama maalesef ki bugün geldiğimiz noktada sanki onları artık aşacağız 2'nin altında tutabilirsek, 2 derecenin altında bizim için ne ala. Tabii akabinde Trump'ın gelmesi her şeyi değiştirdi. Trump çünkü iklim değişimini bir aldatmaca olarak görüyor. Yüzyılın aldatmacası olarak kendisi bunu ilan ediyor. COP29'a tüm dünya katıldı ama katılmayan 2 tane büyük ülke vardı. Biri ABD başkanı, diğeri de Çin devlet başkanı. ABD ile Çin zaten en büyük karbon emisyonuna neden olan ülkeler. Şimdi bunlar olmayınca ve muhtemelen de Paris İklim Anlaşması'ndan daha önce Trump çekilmişti, önceki birinci başkanlık döneminde hatırlarsanız.
Evet.
Şimdi yine çekilecek. En azından da işte COP29 daha çok bu iklim değişiminin finansmanını nasıl sağlayacağız şeklinde bir toplantıydı. Ama zenginler ellerini cebine atmak istemiyorlar. Bundan birinci derecede sorumlu olmalarına rağmen. Yani biliyorsunuz sanayileşmeyle bu başlamıştı. Yani bu bir 200 yıllık geçmişi var aşağı yukarı bu küresel ısınmanın. Bunun müsebbibi olan da Batı dünyası, gelişmiş dünya, öyle değil mi? Hala da onlar. Şimdi burada mesela en çok köpürtülen İskandinav ülkeleri var. Bunlar işte çok çevreci, karbon emisyonuna çok dikkat ediyorlar falan deniyor ama bunlar da biraz gerçekten cinlik yapıyorlar diyelim. Ne yapıyorlar? Üretimlerini şeye kaydırıyorlar. Gelişmiş, az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere kaydırıyorlar. Mesela Amerika'nın ve Almanya'nın birçok üretimi nerede? İşte Çin'de yapılıyor. Ya da bazı Afrika ülkelerinde yapılıyor. Şimdi siz Çin'de yaptığınız zaman o karbon emisyonundan ki kendinizi sorumlu tutmuyorsunuz. Aynı şekilde sizde mesela İşte çocuk işçi vesaire insan hakları çok önemliyken bu Çin'de olduğu zaman çok önemli olmayabiliyor ve siz sorumlu olmayabiliyorsunuz. Böyle bir anlayış var, böyle bir yaklaşım var. Dolayısıyla buradaki bizim hani özellikle COP'lar anlamında baktığımız zaman geleceğin çok parlak görünmediğini söyleyebiliriz. Hani dedik ya 3. Dünya Savaşı, nükleer savaş vesaire, iklim değişimi de en az onun kadar tehdit ediyor. Fakat bir de tabii iklim değişikliğine karşı olanlar var. Yani böyle bir şey yok diyenler var. Biz öyle demiyoruz. Evet, belli bir iklim değişimi var. Gidişat çok çok iyi değil. Bunda insanın çok büyük olumsuz katkısı var. Fakat en büyük tehlike de buna sebep olanların bunu kendileri lehine fırsata çeviriyor olması. Kurallar koyuyorlar. Mesela sınırda işte karbon satın alma, karbon vergisi Avrupa ile yakında yaşayacağımız sorunlardan bir tanesi bu bizim. Dolayısıyla şirketlerimizin üzerine bu anlamda çok büyük yükler gelecek. Ama biz Türkiye olarak az önce hani söyledik ya, ne yaptık? Mesela alternatif enerjide iyi bir noktaya gidiyoruz. Yani şu an Avrupa'da ilk sıralardayız. Dünyada yanılmıyorsam 4. öyle hatırlıyorum. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve hidroelektrik anlamında baktığımızda şu an biz elektrik üretimimizin yarıdan fazlasını yeşil enerjiden sağlıyoruz. Bu çok önemli bir
çok
şey.
Çok önemli ve çok güzel.
Ve gelecekte de elektriğin kullanımı giderek artıyor. İşte otomobiller başta olmak üzere diğer alanlar. İşte özellikle de nükleere yapacağımız yatırımlar, yapmakta olduğumuz yatırımlar, onlar da faaliyete girdiği zaman bir yeşil enerji kullanımımız bu anlamda oransal olarak çok artmış olacak. İkincisi de benim çok önemsediğim yine dışa bağımlılığımız. Enerjideki dışa bağımlılık bizim için şu an en büyük tehditlerden bir tanesi. Geçen Cumhurbaşkanımız da açıkladı ya, cari açığımızın en büyük nedeni enerji. Yani biz enerjiye sahip olmuş olsak, tamamen kendimiz bunu üretiyor olsak, o zaman dış ticaret açığımız kalmayacak. Hatta fazla vereceğiz. Yani o nedenle buradaki enerji kısmı önemli. Bunda samimi davranmak önemli. Fakat dikkatli olmak gerekiyor. Hep söylediğim bir şey var. İstanbul Sözleşmesi'nde yaptığımız hatayı yapmayalım. Yani vekillerimiz maalesef okumadan ellerini kaldırıyorlar, kabul ediyorlar. Daha sonra da buna biz evet mi demişiz diyorlar. İklim kanunu da şu an mecliste. Onu çok iyi çalışmak gerekiyor. İçerisinde yarın bizi bağlayacak Batı ülkeleri kendi lehlerine birçok şeyi koymuş olma ihtimalleri çok yüksek. Çünkü biz ona göre çoğunlukla da maalesef ki çeviriyoruz. Çeviri yapıyoruz. Çok üzerine çalışmadan bir gece yarısı elleri kaldırıp kabul ediyoruz. O nedenle ya tüm paydaşlarla, özellikle de akademik camiayla bunları çokça tartışarak bu kararları, sağlıklı kararları vermek gerekiyor diye düşünüyorum.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler bizler için çok kıymetli. Hem de bizimle paylaştığınız için
ayrıca
teşekkür ediyoruz.
Ya biraz ağırlıklı olarak gündeme girmiş olduk. son 10 yılı baz alarak, yani son 10 yılda gerçekten çok şeyler değişti. Çoğuna da değinemedik. Yani onu da özellikle ifade edelim.
Çok başlık var.
Çok başlık var. Özellikle bu iklim değişimi, belki ileride onu konuşabiliriz. Sonrasında çok büyük göç olaylarına neden olacak. Yani bu sadece Suriye'den gelenler, Afganistan'dan gelenler falan değil. Yarın Batı dünyası 10 milyonlarca kişiden oluşan göçlere karşı karşıya kalacak. Trump'ın o duvarları falan çok işe yaramayacak gibi görünüyor. Meksika ile hani ilişkileri neredeyse sıfırlayacak, artık gümrük vergilerini artırıyor. Dolayısıyla geleceği bizim çok ciddi bir şekilde bu yönde yatırım yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
İnşallah hayırlara vesile olsun hocam.
İnşallah.
Hem bizim için hem dünya insanlığı için.
Ama şöyle yanlış anlaşılmasın, şunu da ben tamamlayayım istersen. Yani bizim emeğimizi ya da konsantrasyonumuzu kontrol edemeyeceğimiz şeylere odaklanmak yerine daha çok kontrol edebileceklerimize, ben ne yapabilirim, ona odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Biz ise daha çok böyle hani yapamayacağımız şeylere çok fazla, böyle haber takipleri olsun, yorumlar olsun, konuşmalar olsun, bunlara çok fazla gereksiz yere odaklanıyoruz diye düşünüyorum.
Evet. İnşallah sizin dediğiniz gibi başka şeylere odaklanma yerine esas odaklanmamız gereken noktalara odaklanabiliriz.
İnşallah.
Evet, kıymetli izleyenler, kıymetli dinleyenler, Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayınında Bakış Açısı'nda bugün yine Profesör Doktor Aykut Gül hocamızla beraber son 10 yılı, son 2 yayındır konuşuyoruz. İnşallah istifade edilmiştir, biz de etmişizdir. Bir sonraki yayında görüşmek ümidi ve duasıyla Allah'a emanet olunuz.